Ayrım 10. Sabırsız Yürek, Stefan Zweig. Sayfa 90. Sessizce yolun üstünde kayan arabanın içinde yolculuk gerçekten rahat ve konforluydu. İnanılmayacak kadar kısa sürede kışlaya yaklaşmıştık. Arka kısmı önden ayıran camı tıkırdatarak şoföre belediye binasının olduğu meydanda durmasını söyledim. Kekes Falva'nın lüks arabasıyla kışlaya girmek istemiyordum. Basit bir temenin bir arşidük gibi bu lüks arabayla dolaşıp üniformalı bir şoför tarafından açılan bir kapıdan inmesinin görülmesi doğru olmayacaktı. Yüksek rütbeliler bu tür gösterişleri hiç hoş karşılamazlardı. Ayrıca uzun zamandır içimden bir ses bana iki dünyamı elimden geldiğince birbirinden ayırmanın daha doğru olduğunu söylüyordu. Başına buyruk, özgür ve şımarık bir insan olduğum lüks dış dünyayla her şeye boyun eğmek zorunda olduğum, ayın 30 yerine 31 çekmesini bile ezikliğini hissettiğim görev dünyası. Ben bile bilinçsizce bu iki yaşantı arasında bocalıyordum. Gerçek Tony Hofmiller kimdi? Görev başındaki mi, yoksa kekes falvalardaki mi? Dışarıdaki mi, içerideki mi? Şoför isteğim üzerine kışlaya iki sokak uzaklıktaki belediye binasının önünde durdu. Arabadan inip yakamı kaldırdım ve hızla meydanı geçmeye koyuldum. Ama tam o anda fırtına bir kat daha arttı ve rüzgar yağmuru hızla yüzüme çarpıyordu. Kışlaya giden iki sokağa geçmeden önce bir kapı aralığına girip birkaç dakika beklemem iyi olacaktı. Ya da yolun sonunda hala açık olan kafeye de gidip orada yağmurun şiddetinin geçmesini bekleyebilirdim. Kafe 6 bina ilerideydi. Buğulanmış camların ardından gaz lambalarının ışığı belli belirsiz seziliyordu. Arkadaşlar hiç kuşkusuz hala köşedeki her zamanki masamızda oturuyorlardı. Üstelik bu, uzun zamandır ortada görünmediğim için aramızı yeniden düzeltmek için de iyi bir fırsat olacaktı. Dün, önceki gün, bütün hafta, hatta önceki hafta bile gruptan uzak kalmıştım. Aslında bana kızdılarsa bunda haklıydılar. Onlara katılmasam bile en azından bazı formalitelere uymalıydım. Kapıyı açtım. Ön kısımdaki ışıklar tasarruf amacıyla söndürülmüştü. Gazeteler etrafa dağılmış, Krupier Öjen biten oyunların fişlerini sayıyordu. Arkada oyun odasında ise henüz ışık vardı. Üniforma düğmelerinin parladığını görüyordum. Gerçekten de buradaydılar. Daimi İskambil ekibimiz. Üsteğmen Josi, Teğmen Ferenc ve alay başhekimi Goldbaum. Göründüğü kadarıyla oyunlarını çoktan bitirmiş, kafenin verdiği o bilinen mahmurluktan sıyrılıp bir türlü gitmek üzere yerlerinden kalkamıyorlardı. Benim gelişim bu uyuşukluktan kurtulmaları için bulunmaz bir fırsattı. Merhaba Tony diyerek ötekilerini gelişimden haberdar eden Ferenc oldu. Küçük kulübemizde böyle bir değeri görmek ne mutluluk diye ekledi kitaplardan alınma konuşma şekliyle zaman zaman alay konumuz olan alay başhekimimiz. Altı uykulu göz bana doğru yöneldi. Hep birden gülümsediler. Merhaba, hoş geldin. Onların neşeli halleri beni de sevindirdi. Hepsi de gerçekten iyi çocuklar diye düşündüm. Bunca zaman hiçbir açıklama yapmadan ya da özrüm olmadan ortalıklarda görünmeme rağmen bana kızmamış, kırılmamışlardı. Yarı uykulu garsona bir siyah bira diye seslendikten sonra bir sandalye çekip yanlarına oturdum. Ve ne zaman bir araya gelsek söylediğimiz rutin açılış cümlesiyle sohbete girdim. Anlatın bakalım ne var ne yok. Ferenc'in zaten geniş olan yüzü anlamlı bir gülümsemeyle daha da genişledi. Pırıltılı gözleri kırmızı tombul yanaklarının altında neredeyse kaybolurken yavaşça dudakları aralandı. Ne olacak? En yeni haber, zat-ı âlilerinizin mütevazi yuvamızı tekrar ziyaret etme lütfunda bulunması diye mırıldandı alaylı bir gülümsemeyle. Alay başhekimimiz ise arkasına yaslanarak Kabil edasıyla söze başladı. Ulu Mahadö, toprakların tanrısı, son bir kez acıyı ve neşeyi tanımak için yeryüzüne döndü. Bu üçünün alaylı bakışları yeniden tedirgin olmama neden olmuştu. En iyisi hemen buradan uzaklaşmak diye düşündüm. Bunca gündür nerede olduğumu, ne yaptığımı, nereden geldiğimi sormalarına fırsat vermeden hemen yok olmalıydım. Ama ben daha ağzımı açmaya fırsat bulamadan Ferenc göz kırparak yanında oturan Josie'yi dürttü. "Şuraya bak," diye seslendi masanın altını işaret ederek. "Ne dersin? Şu berbat havada rugan botlar, üstelik de ne işçilik. Tony işini biliyor arkadaş. Sağlam bir limana demirlediği belli. Bizim eski Deus'un işleri tıkırında. Şatosunda beyimizin keyfine diyecek yok. Eczacı anlattı. Her akşam 5 çeşit yemek çıkıyormuş. Ayrıca havyar, istakoz, enfes boller ve seçme prolar. Bizim Rote Löwen'in iğrenç yemeklerine talim etmiyor ki beyimiz. Tony'yi gerçekten küçümsemişiz beyler. Karda yürüyüp izini belli etmeyenlerdenmiş meğer." Sıra Josie'deydi. "Yalnız arkadaşlıktan pek anlıyor sayılmaz. Ah sevgili Tony, senin ihtiyara, hey babalık, girdikleri ortama uymayı becerebilen çok iyi, efendi, şık arkadaşlarım var. Onları da bir kez olsun davet etsek nasıl olur?" diyecek yerde sen, "Onlar bira, salatalık turşusu ve her zaman ne yiyorlarsa onu yesinler, bana ne?" diye düşünüyorsun herhalde. Ne mükemmel bir dostluk anlayışı değil mi? Sırf kendini düşünsen, başkalarından sana ne? Her neyse, yanında hiç olmazsa kalın bir Upman prosu getirdin mi? O zaman bugünlük bağışlanmış sayılabilirsin. Üçü de gülüyor, benimle dalga geçiyorlardı. Birden kulaklarıma kadar kızardığımı hissettim. Kekes Falva'nın evlerinden her ayrıldığımda antrede en iyi prolarından birini cebime koyuverdiğini bu baş belası Josie nereden öğrenmiş olabilirdi? Yoksa pronun ucu göğüs cebimden dışarı mı taşmıştı? Umarım farkına varmazlar diye düşündüm. Sıkılmış olmama rağmen kendimi zorlayarak gülümsedim. Tabii bir Upman. Bağışlamanın bedeli bu kadar yüksekken, oysa ben 3. sınıf bir sigaranın da yeterli olacağını düşünmüştüm. Bu arada sigara tabakamı cebimden çıkarmış, onlara doğru uzatmıştım. Aynı anda ellerim titremeye başladı. 2 gün önce 25. doğum günümdü. Kızlar bunu bir şekilde öğrenmişti. O akşam yemekte peçeteyi kaldırmamla birlikte içinde ağır bir şey olduğunu fark etmiştim. Doğum günü hediyem. Şık bir sigara tabakası. Ancak Ferenc yeni tabakayı çoktan fark etmişti bile. Küçük çevremizde en küçük şeyler bile olay haline getirilirdi. "Hey, bu da ne?" diye homurdandı. "Yeni bir teçhizat." Tabakayı elimden alarak nasıl engel olabilirdim ki? Evirdi, çevirdi, inceledi ve sonunda avucunun içinde tarttı. Neden sonra alay başhekimine dönerek seslendi. "Bana hakiki gibi görünüyor. Şuna bir dikkatlice baksana. Senin peder bu işlerle uğraşıyordu. Ne de olsa sen bizden daha iyi anlarsın." Gerçekten de alay başhekimi Goldbaum, Drohobich'te kuyumculuk yapan bir ailenin oğluydu. Sapsız gözlüğünü geniş burnunun üzerine yerleştirdikten sonra tabakayı aldı, ağırlığına baktı, her yönden inceledi ve ne yaptığını bilen hareketlerle parmağıyla üstüne tıkırdatarak mırıldandı. "Gerçek, son derece ağır, saf altın. Üzerinde ayarı bile yazıyor. Bununla tüm alayın dişlerini altınla doldurabilirim. 7-800 kron eder." Beni de şaşkına çeviren bu saptamadan sonra, doğrusu tabakanın gerçek altın olabileceğini hiç düşünmemiştim, tabakayı ötekilerinden çok daha saygılı bir tavırla alan Josie'ye uzattı. "Ah, biz gençler pahalı şeyleri ne kadar da çok önemsiyoruz." O da tabakayı evirdi çevirdi inceledi, ayna gibi kullanıp kendine baktı ve sonra birden kapağı açarak hayretle haykırdı. "Şuna bakın, üzerinde bir şey yazıyor. Dinleyin, dinleyin. Sevgili arkadaşımız Anton Hofmiller'e doğum günü armağanı, Ilona ve Edith." Üçünün de bakışları bana yönelmişti. Adeta donup kalmışlardı. Neden sonra Ferenc içini çekerek mırıldandı. "Ne arkadaş seçimi ama, fevkalade. Kutlarım. Benim sana verebileceğim hediye olsa olsa tombak bir kibrit kutusu olabilirdi." O anda boğazıma bir yumruğu yerleştiğini hissettim. Yarın sabah tüm alay Kekes Falvalardan aldığım hediyeyi içindeki yazıya kadar bilecek, ilgi çekici yenilik olarak altın tabakayı konuşacaktı. "Şu asil tabakanı göster bakalım," diye atıp tutacaktı Ferenc Subay Gazinosu'nda. Ben de söyleneni yapmak ve onu süvari binbaşıya, albaya, hatta kumandana göstermek zorunda kalacaktım. Herkes tabakayı elinde tartacak, evirip çevirecek, alaylı bir gülümsemeyle üzerindeki yazıyı okuyacaktı. Daha sonra sorular, meraklı yorumlar gelecek, bense nezaketimi bozmayacak ve amirlerimin yanında olduğumuzdan tüm bunlara katlanmak zorunda kalacaktım. Sıkıntıdan bu konuşmalara bir son verme isteği içinde sordum. Bir el kağıt oynamaya var mısınız? O anda gülümsemeler kahkahaya dönüştü. Ne dediğini duydun mu Ferenc? Diye atıldı Josie yanındakini dürterek. Gecenin yarısında tam dükkan kapanacakken beyefendi kağıt oynamak istiyor. Alay başhekimi arkasına yaslanarak sakin ve tembel ifadeyle konuştu. Tabii insan mutlu olunca zamanı unutuyor. Bir süre daha bu türden şakalarla eğlenerek güldüler. Neyse ki o sırada krupiyer Öjen yanımıza sokularak hatırlattı. Yasal kapatma zamanı. Yağmur durmuştu. Hep beraber kışlaya yürüyüp orada el sıkışarak ayrıldık. Ferenc omzuma vurarak tekrar aramıza dönmene sevindik dedi. Bunu içtenlikle söylediğini hissediyordum. Onlara niçin kızmıştım ki? Hepsi kıskançlık ve samimiyetsizlikten uzak, aklı başında, mert, iyi niyetli kişilerdi. Bana biraz takılmak, şaka yapmak istemişlerdi o kadar. İçlerinde en ufak kötülük duygusu bile yoktu. Aslında hiçbir kötü düşünceleri yoktu. İyi çocuklardı. Ama şaşkınlıkları ve kırıcı homurdanmaları içimde bir şeylerin, özellikle de kendime güvenimin sarsılmasına neden oldu. O ana kadar kekes falvalarla ilişkilerim kendime güvenimi şaşılacak derecede arttırmıştı. Yaşamımda ilk kez kendimi faydalı, yardımsever bir insan olarak hissetmiştim. Ancak şimdi birden dışarıdakilerin bu ilişkiyi nasıl gördüğünü ya da daha başka bir ifadeyle aramızdaki gizli bağların hiçbirini bilmeyenlerin nasıl görebileceğini anlıyordum. Bir çeşit kara sevda gibi, başka şekilde ifade etmekte zorlanıyorum. İçine düştüğüm acıyı paylaşma duygusunun verdiği hazzı, anlamalarını yabancılardan nasıl bekleyebilirdim? Bu büyük ihtişamlı malikaneye sık sık gidişimin nedenini kendimi zengin insanlara yakınlaştırmak, bir akşam yemeğinden tasarruf etmek ve güzel hediyeler almak olarak değerlendiriyorlardı. Ve böyle düşünürken hiçbir kötü niyetleri de yoktu. O sıcak ortamı, güzel puroları kıskanmıyorlardı da. Hatta onlara layık olduğumu bile düşünüyorlardı sevgili iyi arkadaşlarım. Ve hiç kuşkusuz benim gidip kendimi bu köklü aile tarafından ağırlatmam da belki beni asıl üzen de buydu. Hiçbir kötü niyet, art düşünce sezmiyorlardı. Onların görüşüne göre bir süvari subayının eşraftan birinin sofrasına oturması ancak o kişiyi onurlandırmak anlamına gelirdi. Ferenc ve Zosi'nin altın sigara tabakasına duydukları hayranlıkta hiçbir hoşgörüsüzlük, kıskançlık yoktu. Tam aksine böyle bir hami bulmuş olmam benim onların gözündeki saygınlığımı bile arttırmıştı. Beni asıl huzursuz eden artık kendi kendimden kuşku duymaya başlamış olmamdı. Gerçekten bir fırsatçı gibi mi davranıyordum? Olgun bir insan, bir teğmen olarak her akşam onları ziyaret edip kendimi ağırlatmam doğru muydu? Örneğin altın tabaka böyle bir armağanı asla kabul etmemeliydim. Sonra o fırtınalı gecede boynuma doladıkları o ipek şalı da tabii. Bir süvari teğmeni olarak gider ayak cebime konulan puroları da kabul etmemem gerekirdi. Sonra o atı, aman tanrım, hemen yarın sabah bu konuyu Kekes Falba ile konuşmalıydım. Daha önceki sabah kestane renkli kısrağımın bedelini taksitle ödüyordum tabii. Formda olmadığı gibi bir şey mırıldanmıştı ki bunda hakkı da vardı. Onun yerine kendi harasından bana yakışacak 3 yaşındaki bir yarış atını ödünç vermeye kalkmıştı. Ama bu bana yakışmazdı işte. Evet, ödünç vermek. Onun için bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyordum. Aynen zavallı Edith'e bakıcılık yapması için İlona'ya çeyiz sözü verdiği gibi acıma duygumu, şakalarımı, arkadaşlığımı satın almak, bunların bedelini ödemek istiyordu. Ve ben, zavallı ben farkına bile varmadan bir fırsatçı, bir asalak durumuna düşmeyi kabullenmek üzereydim. Hayır, saçmalık bu diye düşündüm sonradan. Yaşlı adamın evlerinin kapısından her girişimde yüzünün nasıl da aydınlandığı, kolumu nasıl heyecanla, mahcubiyetle okşadığı aklıma gelmişti birden. Kızlarla beni birbirimize bağlayan candan kardeşçe arkadaşlığı düşündüm sonra. Ne kadar yiyip içtiğimin farkında bile değillerdi. Hem bir kadeh fazla içtiğimi görseler bile evlerinde rahat olduğum düşüncesiyle seviniyorlardı. Saçmalık, deli saçması bütün bunlar diye düşünüyordum durmadan. O yaşlı adam beni belki de kendi babamdan bile çok seviyordu. Ancak iç dengeler bir kez bozulmaya görsün. Bütün bu kendi kendine konuşmalar, kendini toplama çabaları hiç fayda etmiyordu. Josie ve Ferenc'in şaşkınlıkları ve alaylı takılmaları bendeki rahatı ve iç huzurumu bozmuştu. Bu zengin insanların ziyaretine gitmenin nedeni gerçekten acıma duygusu mu, onlara duyduğum yakınlık mı diye soruyordum kendi kendime kuşkuyla. Bunda biraz kibir, biraz keyfine düşkünlük duygusu yok muydu hiç? Ne olursa olsun bu konuyu aydınlığa kavuşturmalıydım. Ve ilk tedbir olarak bundan sonra ziyaretlerime ara vermeye ve hemen ertesi gün Kekesfalvalara yaptığım olan akşam üzeri ziyaretlerimden vazgeçmeye karar verdim. Ertesi gün bu kararımı gerçekleştirdim de. Mesain biter bitmez Ferenc ve Josie ile gezinti caddesinden yürüyerek kafeye gittik. Ve gazetelere bir göz attıktan sonra vazgeçilmezimiz olan İskambil oyununa başladık. Oyunda inanılmaz derecede kötüydüm. Aklım tamamen masanın tam karşısındaki duvar saatindeydi. 16:20, 16:30, 16:40, 16:50. Kağıtları sayacağım yerde dakikaları sayıyordum. Son zamanlarda her gün normal olarak tam 16:30'da şatoya gidiyordum ve daima hazır bir çay sofrasıyla karşılaşıyordum. Bir şey olsa da 15 dakika geciksem kızlar heyecanla bir şey mi oldu diye soruyorlardı. Tam zamanında orada olmam öylesine olağan bir hale gelmişti ki bu neredeyse bir çeşit görev olup çıkmıştı. 2,5 haftadır bir tek akşam üzeri bile kaçırmamıştım. Şu anda eminim onlar da saate bakıp bekliyor, hatta endişeleniyorlardı. Gitmeyeceğimi bildirmek için hiç değilse bir telefon etmem gerekmez miydi? Yoksa emir erimi göndermem mi daha uygun olurdu? Yeter artık Tony, biraz dikkat etsene. Rezalet bu yaptığın. Aklın nerede? Ne yaptığının farkında mısın sen? Josie öfkeyle söyleniyor, bir yandan da son derece kızgın bir ifadeyle bana bakıyordu. Kafamın dağınıklığı ona bir el oyun kaybettirmişti. Hemen kendimi toparladım. Seninle yer değiştirelim mi? Tabii de niçin? Tam olarak bilemiyorum diye yalan söyledim. Ama sanırım buranın gürültü patırtısı sinirlerimi bozuyor. 10. ayrımın sonu. Sayfa 98.